izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.
Hazinelerimizi sizlerle buluşturduğumuz programımızdan merhaba dostlar. Bu hafta geleneksel Türk el sanatlarının izini süreceğiz. Malum el sanatları insanoğlunun varoluşundan beri tabiat şartlarıyla bağlantılı olarak kendi tarihini yazmaya başlar. İnsanlığın örtünmek, korunmak, barınmak gibi ihtiyaçları doğrultusunda ilk örneklerini veren el sanatları, çevre şartlarının devreye girmesiyle değişmeye ve gelişmeye başlar. Hangi toplumda ortaya çıktıysa o toplumun duygularını, beğenilerini, kültürüne has ne varsa tüm bunlarla harmanlanıp gelenekselleşir. İşte geleneksel Türk el sanatları da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik, çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi daha pek çok başlık adı altında sıralanabilir. Ve biz sizlerle beraber bu mozaiği oluşturan listeden seçtiğimiz bazı güzelliklere biraz daha yakından bakacağız bu bölümde. İnsanoğlunun ısınma sorunuyla ortaya çıkan bir sanatla başlayalım. Halıcılık. Halıcılığın hangi tarihlerde, nerelerde ya da kimler tarafından ne şekilde dokunduğunu ancak arkeologların kazıları sonucu elde ettikleri kalıntılardan öğrenebiliyoruz. Araştırmacıların da katkılarıyla halıcılığın kökeninin milattan önceki yüzyıllara dayandığından bahsediliyor. Halı sanatı tarihinde düğümlü ilk halının Orta Asya'da yaşayan Türkler tarafından dokunduğu kabul görülüyor. Bu halının Altay Dağları'nın eteklerinde bir kurgan, yani mezar içinde bulunan pazırık halısı olduğu biliniyor. Bu olasılığı ortaya koyansa halıda Türk düğümünün kullanılmış olması ve dahi günümüzde bile ulaşılamayan bir kaliteye sahip olmasıyla da tekniğini ilan ediyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Türk halılarını diğer halılardan ayıran özellikler neler? Hep beraber bakalım. Bu farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan renkler. Kırmızı Türk halılarının temel rengidir. Doğal kök boyaları kullanılır. Renklerin yanı sıra kullanılan desenlerde oldukça özgündür. İnsan ve hayvan figürlerine pek rastlanmaz. Seccade halılardaysa sütunlar arasına yerleştirilen mihrap deseni tüm dünyada Türk motifi diye bilinir. Halı dokumadaki esas öğe ise düğümdür. Gördes veya Türk düğümüyle, Sine ya da İran düğümü olarak bilinen iki tip düğüm kullanılır. Gördes düğümlü halıların deseni köşeli ve geometriktir. Sine düğümünde ise haplar daha yumuşaktır. Çoğu gördes düğümüyle yapılan Türk halılarının en dayanıklısı da yine bu teknikle dokunanlarıdır. Türklerle özdeşleşen halı sanatı, Orta Asya'dan sonra Selçuklularda hak ettiği yeri bulur. Artık bir gereksinim olarak evlerde, saraylarda, camilerde kullanılmaya başlanır. Selçuklu halılarında genelde motif olarak geometrik desenler göze çarpar. Selçuklu halılarından günümüze gelen örnekler, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenmektedir. Osmanlılardaysa renk, desen ve kullanılan malzemelerle halıcılık bir ekol halini alır. Sarayın halı gereksinimini karşılamak amacıyla Hereke Halı Fabrikası kurulur. Yün halıların yanı sıra ipek halılar dokunmaya başlanır. Desenler ağırlaşıp, bitkisel tasarımların yer almaya başladığı halılarda padişah portreleri de yer almıştır. Halıları dokuyanları da unutmamak gerek. Anonim, yani halka mal olan bir kimlikle ustası belli olmayan halılar, onları dokuyan genç kızların, kadınların hayallerindeki sembol, renk ve çizgiler taşır. Bu kıymetli ustaların adıyla anılmasa da Türk halıları, Isparta, Ladik ve Gördes gibi dokunduğu yörenin adıyla ya da Goncagül, Fincan, Çifte Yay gibi pek çok motif isimleriyle anılırlar. Anadolu'da Selçuklular döneminde gelişip kendine özgü bir niteliğe ulaşan ahşap işçiliği alıyor sırayı. Selçuklular ve Beylikler dönemi ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari öğelerdir ve üstün bir işçilik içerirler. Osmanlı döneminde ise biraz daha sadeleşerek sehpa, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, Kur'an muhafazası gibi gündelik eşyalarda ve aynı zamanda pencere, konsol, minber, sandıka gibi alanlarda uygulanır. Daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül ağacının malzeme olarak kullanıldığı ağaç işçiliğinde kakma, boyama, kabartma, oyma ve kafes gibi tekniklerle işlenen ahşaplar günümüzde de kendine yer bulur. Bu teknikler, değeri ham maddesine göre biçilen baston ve asaların yapımında da uygulanır. Şimdi de mimariye bağlı gelişen bir sanattan bahsedeceğiz. Çinicilik. Toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kapkacak, tabak, vazo, sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır çinicilik. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyalara çini, bu süsleme işine de çinicilik denir. Türk çini sanatının tarihi, ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanır. Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Selçuklularla Anadolu'ya gelen bu sanatın ustaları, özellikle hayvan tasvirleri kullanmışlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de gelişen bu sanat dalı, kendine has renk, desen ve form özellikleriyle yorumlanmış, neticede 14. ve 19. yüzyıllar arasında Türk çini ve seramik sanatı, fevkalade yaratıcı işçiliğiyle dünya çapında üne kavuşmuştur. Mimariye bağlı gelişen bir başka sanat dalı da taş işçiliği olmuştur. Oyma, kabartma, kazıma gibi tekniklerin uygulandığı taş işçiliğinde süsleme öğeleri olarak bitkisel geometrik motiflerle yazı ve figürler karşımıza çıkar. Hayvansal figürler çok az olmakla birlikte insan figürleri de daha çok Selçuklu dönemi eserlerinde kullanılır. Güzel yazı olarak da tanımlanan hat sanatıyla devam ediyoruz dostlar. Bu sanat, Arap harflerinin 6. ve 10. yüzyıllar arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkar. Arapçada çizgi anlamına gelen hat, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ilgi bulur. Bu dönemde estetik açıdan en olgun biçimini kazanır. Bu sanatın ustaları, bir kısmı yuvarlak, bir kısmı ise köşeli olan 6 tür yazı dışında, İranlıların bulduğu italik yazıda da yeni bir üslup oluştururlar. Sabır ve emek sanatı, Ebru sanatıyla programımızı noktalayalım. Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstüne, özel boyalar ve fırçalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılması yoluyla yapılan sanatın adıdır Ebru. Bu sanatın köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılır. Emin olunan şey ise bu sanatın kağıdın tarih sahnesine girmesiyle geliştiğidir. Günümüzdeki haliyle bilinen Ebru tarzındaki eserler, Orta Asya Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkar. Osmanlı döneminde başlı başına bir sanat ve iş kolu haline gelen Ebru, çeşitliliğiyle göze çarpar. Geleneksel Türk el sanatlarının izini sürmeye çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Seramikten kilimciliğe, deri işçiliğinden maden işçiliğine, minyatüre ve daha pek çok geleneksel el sanatına çok daha geniş bir yer ayıracağız. Bütün detaylarıyla bu sanatları, ustalarını, sırlarını önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Yepyeni bir bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.